Ayrım 12.
Lukomski'nin önünde durdu. Birdenbire sordu. Bu gibi tedbirlerle memleketin ve ordunun geleceğini sağlama bağlayabileceğimize inanıyorum. Siz de aynı fikirde misiniz? Sonuna kadar beni destekleyecek misiniz? Lukomski ayağa kalktı. Kornilov'un kuru, sıcak elini kavradı. Heyecanlanmıştı. Fikirlerinizi tamamen paylaşıyorum. Sonuna kadar sizinle beraberim. Her şeyi düşünüp hesaplamalıyız. Ondan sonra darbeyi vururuz. Lavr Yorgiyeviç, bana güvenebilirsiniz. Genel planı tasarladım zaten. Gerisi albay Lebedov ile yüzbaşı Rozenko tarafından tespit edilecek. Sizin işiniz başınızdan aşkın Alexander Sergeyeviç. Bana inanın, ileride her şeyi konuşup gerekli değişiklikleri yapmaya bol bol vaktimiz olacak. Birkaç gün karargah yoğun çalışmalara sahne oldu. Her gün cephe birliklerinden güneşte yanmış, yağız yüzlü, tozlu, haki üniformalı adamlar Mogilev'de vali konağına gelerek hizmete hazır olduklarını bildiriyorlardı. Subaylar Birliği ve Kazak Birlikleri Birliği'nin temsilcileri de geldiler. Aralarında Don Kazak ordusuna atanan Karedin'den haberciler vardı. Sürüyle sivil geldi sonra. Kornilov'a yardım ederek 1917 Şubat'ında yıkılan eski Rusya'yı yeniden kurmak isteyen kişiler. Namusu bütün, içten adamlar. Akbabalar da yok değildi aralarında. Uzaktan korkunç kan dökümünün kokusunu alıp gelenler, memleketin damarlarını yarıp açacak güçlü eli kaçırmamaya bakan kişiler. Geldiler paylarını almaya, Mogilev'de toplandılar. Dobrinski, Zavayko, Aladin gibi adamların başkumandanla sıkı ilişkiler kurdukları söyleniyordu. Genel karargahta Don Kazak ordusu karargahında dönen fısıltılara bakılırsa Kornilov tedbirsiz davranıyor, maceracıların sözlerine fazla kulak veriyordu. Yine de subaylar arasında yaygın kanıya göre Kornilov Rusya'nın yeniden belini doğrultması yolunda açılmış bayraktı. Eski devrin ateşli destekleyicileri dört yönden bu bayrağın altına koştular. 13 Ağustos'ta Kornilov bir devlet konferansına katılmak üzere Moskova'ya hareket etti. Ilık azdan bulutlu bir gündü. Gökyüzü öyle masmavi, alüminyumdan dökülmüşe benziyordu. Ta yukarılarda kenarları menekşe bir fırtına bulutu. Tarlalara, demir yolunu taka tatak izleyen trenin üstüne parlak sonbahar renklerine bürünmüş koruların, uzakta sulu boya gibi yalın rengiyle göze çarpan bir kayın korusunun, yakın sonbaharın yasına bürünmüş toprağın üstüne az yandan yumuşak bir sağanak düşüyor, ötede beliren ebem kuşağını yansıtıyordu. Tren kilometreleri tohumlar gibi geri saça saça, ardında kara bir duman hortumu sürüyerek ilerledi. Açık pencerenin önünde haki gömleği, Saint George haçlarıyla ufacık bir general oturuyordu. Bir ara dar, kömür karası gözlerini yarı kapattı. Başını pencereden dışarı çıkardı. Serin yağmur damlaları yağız yüzünü sarkık siyah bıyıklarına ıslattı. Alnına düşen çocuksu bir tutam saç rüzgarda geriye geriye atılıyordu. 14. Kornilov Moskova'ya varmadan bir gün önce Yüzbaşı Lisinski Petersburg'daki Kazak Birlikleri Birliği tarafından kendisine emanet edilen önemli belgelerle şehre geldi. Moskova'da kışlanan Kazak alayının kurmayına emaneti teslim etti ve orada Kornilov'un ertesi günü Moskova'da beklendiğini öğrendi. O gün öğle vakti Lisinski başkumandanı karşılamaya istasyona gitti. Bekleme odalarını, büfeleri çoğu asker yoğun bir kalabalık doldurmuştu. Subay okulundan bir şeref kıtası peronda hazır bekliyordu. Moskova kadınlar ölüm taburu da istasyon dışında yerlerini almıştı. Kornilov'un treni saat 3 sularında istasyona girdi. Kalabalıkta bir suskunluk. Yeri döven adımların sesi üstünde bando çınladı. Kalabalık bir kıpırdadı. Lisinski'yi de birlikte sürükleyerek çılgın gibi perona yüklendi. Dirsekleriyle kendine yol açıp ileri baktı Yevgeni. Başkumandanının vagonu önünde tekinlerin iki sıra nizamına girdiklerini gördü. Vagonun parlak cilalı yanları uzun, kırmızı urbanlarını yansıtıyordu. Lisinski, Kornilov'un hiçbir hareketini kaçırmadı. Başkumandan yanındaki subaylarla birlikte basamakları indi. Şeref kıtasının önünden geçti. Saint George Şövalyeleri Birliği, Ordu ve Donanma Subayları Birliği, Kazak Birlikleri Birliği konseyinin temsilcileriyle tanıştırıldı. Bunlardan ikisini Don Ataman'ı Kaledin ile General Zayanchkovski'yi Lisinski tanıyordu. Kornilov'un çevresini saran subaylar geri kalanları başkumandana tanıştırdılar. Kısyakov, Ulaştırma Bakan Yardımcısı. Rudnev, Moskova Belediye Başkanı. Prens Trubetskoy, Genel Karargahta Diplomatik Kançilerya Başkanı. Hasta Meclisi Üyesi Prens Musin Pushkin. Prens Golitsin. Prens Mansirev diyen saygılı dalkovuk mırıltılar. Kornilov kalabalığa doğru yürümeye başladı. Peronun sonunda duran şık bayanlar hemen bir çiçek yağmuruna tuttular onu. Apoletine pembe bir bahar çiçeği takıldı. Kornilov azdan sıkkın, kararsız bir hareketle omzundan silkti attı çiçeği. Sakallı yaşlı bir subay Kazak alayları adına Kornilov'a uzun boylu hoş geldin dedi. Konuşurken kekeliyordu. Lisinski adamın ne dediğini duyamadı. Kalabalık üzerine bastırmış, onu duvara yapıştırmıştı. O arada az kalsın kılıcının kabzası kopuyordu. Söylevler sona erdi. Kornilov yoluna devam etti. Subaylar el ele tutuşup önünde yol açtılarsa da kalabalık dinlemedi. Onları bir yana iteleyip beri koştu. Düzinelerle el uzanıyordu Kornilov'a. Şişman, saçı başı darmadağın bir kadıncağız yanında çırpınıp duruyor, dudaklarını kolunun yenine değdirmeye uğraşıyordu. İstasyonun kapısında Kornilov omuzlar üstüne alındı, alkışlar arasında götürüldü. Lisinski önüne çıkan ağırbaşlı yaşlıca bir adamı omuz vuruşuyla yana itti. Kornilov'un bir bacağından yakalayıp omzuna yerleştirdi. Omzundaki ağırlığı hiç duymadan, heyecandan bir de ayakları yerden kesilecek telaşı içinde soluğu tutuk ağır ağır ilerledi. Kalabalığın haykırışı, bandonun çığırışı kulaklarını sağır etmişti. İstasyonun girişinde itişip kakışmada kırışan gömleğini bir acele düzeltti. Basamaklara inip alana çıktılar. Önlerinde kalabalık, erlerin yeşil çizgisi, ata binmiş Kazak bölüğü. Lisinski elini kasketinin siperliğine götürdü. Yaşla dolan gözlerini kırpıştırıyor, dudaklarının bir türlü önünü alamadığı titreyişine engel olmaya savaşıyordu. Sonradan karmakarışık hatırladı onları. Fotoğraf makinelerinin klik klakları, kalabalığın çılgınca heyecanı, kadetlerin subay okulu öğrencilerinin törenle geçişi ve ortada ufacık tefecik bir general, kömür gibi çekik gözleri. Moğol yüzüyle selama duran Kornilov. Lisinski bir gün sonra Petersburg'a döndü. Kompartmanda üst yatağa tırmandı. Kaputunu serip uzandı. Kornilov'u düşünüyordu. Hayatını tehlikeye atıp düşmanın elinden kurtuldu. Memleketin kendisine ne kadar ihtiyacı olduğunu sezmiş gibi. O yüz sonra granitten oyulmuş dersin. Hiç mi hiç fazlası yok. Basit de, kişiliği de öyle. Onun için her şey açık seçik olmalı. En ince ayrıntılara kadar planlanmış, ölçülmüş, biçilmiş. Hareket anı gelince öne geçip bize yol gösterecek. Garip değil mi? Nedir bu adam? Neye inanır bilmiyorum. Çarcı mı? Meşrutiyet idaresi. Hepimiz onun kadar kendimize güvenebilseydik. Aşağı yukarı aynı saatlerdeydi. Moskova konferansının oturumlarından birine ara verilmişti. Biri kısa boylu, Moğol yüzlü, öbürü şişman, köşeli kafasında kısa kesilmiş gür saçlı iki general Bolşoy tiyatrosunun koridorlarında bir aşağı bir yukarı dolaşıyor, alçak sesle konuşuyorlardı. Bildirinin bu maddesi orduda komitelerin kaldırılmasını öngörüyor mu? Evet. Birleşik bir cephe ve tam bir dayanışma şarttır. Belirttiğim tedbirler alınmadığı takdirde kurtuluş yolu yok demektir. Ordu savaşa devam edecek halde değil. Böyle bir orduyla başarı elde edilemez. Şöyle böyle bir taarruza karşı bile duramaz bu ordu. Bolşevik propagandası tümenleri içten yedi bitirdi. Ya burada, geride. Görüyorsunuz işçiler her türlü güvenlik tedbirine karşı nasıl tepki gösteriyorlar. İkide bir grev, ikide bir gösteri. Konferans üyeleri bile yayan gidip geliyor. Olmaz böyle şey. Cephe gerisinde derhal askeri düzenin kurulması, sert, amansız bir idare yoluna gidilmesi, bütün Bolşeviklerin kökünün kazınması, ilk yapılacak işler bunlar. Gelecekte desteğinize güvenebilir miyim General Kaledin? Tamamen sizinle beraberim. Zaten şüphe etmemiştim, sağ olun. Siz de görüyorsunuz işte. Hükümet böyle kesinlikle kararla hareket edilmesi gereken bir zamanda nasıl yarım tedbirlerle, laf kalabalığıyla yetiniyor. Temmuz günlerinin isyancıları gibi halkın iradesine karşı çıkmaya heveslenenleri ezip yok edeceklermiş. Biz askerler önce işimizi görüşmeye, sonra konuşmaya alışığız. Bunlar tam tersi. Ne yapalım? Yarım yamalak tedbirlerinin meyvesini toplayacaklar yakında, merak etmesinler. Ama bu namussuz oyunda benim yerim yok. Ben açık dövüşe inanırım. Yüz yüze. İki yüzlülük arama bende. Kornilov sustu. Kaledin'in gömleğinin düğmesini kıvırıp duruyordu. Heyecandan kekeledi. Herifler ağızlardaki kilidi söktüler. Şimdi kendi ihtilacı demokrasilerinden kendileri korkuyor. Geliyorlar bana... Güvenilir kuvvetlerimi başkente yakın getirmemi istiyorlar. Kendileri ama doğru dürüst bir tedbir almaz. Bir adım ileri, bir adım geri hep. Hükümetten taviz koparabilmek için kuvvetlerimizi bir noktada toplamalı, manevi baskıyı artırmalıyız. Yoksa göreceğiz ne olacağını. Hiç durmam, cepheyi açarım. Almanlar gelir akıllarını başlarına getirir onların. Bu konuda arkadaşlarla görüştüm. Kazaklar hep sizin ardınızda. Bütün yapacağınız tedbirlerimizi alıp işi yoluna koymaktır. Oturumdan sonra sizi ve diğer arkadaşları odamda bekliyorum. Donda durum nedir? Kaledin'in dört köşe çenesi göğsüne sarktı. Ciddi gözlerle yerin döşemelerini seyretti bir süre. Konuşurken kalın bıyıklarının altında dudakları titredi. Kazaklara eskisi kadar güvenemiyorum. Şu anda durum hakkında tam bir yargıya varmak da mümkün görünmüyor. Bir anlaşmaya varmak gerekecek sanırım. Kazaklar kendi topraklarında yaşayan göçmen yabancılara bir şey vermeli ki onların desteği sağlansın. Bu yolda bazı adımlar atıyoruz ama başarılı olup olmayacağını daha söyleyemem. Bana sorarsanız kazaklarla yabancıların çıkar çatışmaları eninde sonunda bir patlamaya yol açabilir. Toprak, şimdiki halde bundan başka hiçbir şey düşünmüyorlar diyebilirim. Kendinizi güven altına almalısınız. Onun için güvenilir kazak tümenlerini hazırda tutun. Karargaha döneyim. Cepheden bazı alayları don kesimine göndermenin bir yolunu buluruz. Böyle bir şey yapabilirseniz minnettar olurum. O halde ilerideki işbirliğimiz meselesini bu akşam oturup konuşuruz sizinle. Planımızın başarıya ulaşacağına kesinlikle inanıyorum. Yine de ama kader belli olmaz. İşler her şeye rağmen kötü yola girerse donda sizin yanınıza sığınabilir miyim generalim? Yalnız sığınmak mı? Sizi savunacakları bulacaksınız orada. Meşhurdur Kazak konukseverliği. Kaledin konuşmaları boyunca ilk defa gülümsedim. Bir saat sonra don kazakları atamanı Kaledin, suskun bir kalabalığın önünde 12 kazak alayının tarihi bildirisini okuyordu. Onun ardından tıpkı bir kara örümcek ağı gibi kazak topraklarının bir başından öbür başına Don, Kuban, Terek üzerine, Urallar üzerine, köyden köye, kasabadan kasabaya büyük bir komplonun ipleri atılmaya başladı. 15. Haziran taarruzu sırasında top ateşi altında yerle bir olan küçük bir şehir vardı. Bu şehrin yıkıntısından bir kilometre kadar ötede siperlerin korkunç zikzaklar yapa yapa ilerleyen izi bir ormanın yanından geçiyordu. Ormanın kenarı boyunca uzanan kesimi bir özel kazak süvari bölüğü tutmuştu. Bölüğün gerisinde akça ağaçların, kayınların yoğun yeşili ardında turba bataklığının pasak çamuru uzanıyordu. Sağda orman çıkıntısının ardında mermilerle delik deşik olmuş makadam yol görünüyordu. Savaşın daha nice benzerlerini ayak altına getirip sereceği yollardan biri. Ormanın kıyısında kurşunla çarpılmış süklüm püklüm fundalar vardı. Yanık kütükler acıyla yana yatmıştı. Bir yanda siper önlerinin sarı kahverengi killeri göze çarpıyordu. Siperler bir alnın kırışıklıkları gibi tıpkı açık tarlaları geçip uzaklara gidiyordu. Onların ötesinde terk edilmiş turba yataklarıyla bataklık bile, yer yer kırık yol bile hayattan, yarıda konup kalmış iş gücünden birer iz getiriyordu. Oysa ormanın kıyısında toprak acıydı, sevinçsizdi. Ağustos'ta bir gün Mokov'un eski değirmen işçisi Ivan Alekseyeviç, bölüğün ikmal katarının durduğu komşu şehre gitti. Akşama doğru ancak dönebildi. Sığınağına yollanmıştı. Zakhar Korolyov'la karşılaştı. Zakhar ellerini havada sallayarak kılıcının kabzası kum torbalarına takıla takıla koştu geldi. Ivan Alekseyeviç yana çekilip yol verecekti. Zakhar ceketinin düğmesine yapıştı. Gözlerinin sararmış aklarını kıvırarak fısıldadı. Duydun mu? Sağımızdaki piyade birlikleri gidiyor. Belki de cepheyi açacaklar. Demir karası sakalı karmakarışıktı. Gözlerinde aç bir özlem okunuyordu. Ne demek istiyorsun? Cepheyi açacaklar ne demek? Gidiyorlar. Niçin bilmiyorum. Belki yerlerine değiştirme birliği gelecek. Gidip takım subayına soralım. Zakhar döndü. Kaygan, ıslak toprakta ayakları kaya kaya tökezlenerek koştular. Takım subayının sığınağına vardılar. Bir saate kalmadan bölüğün yerini piyade birlikleri almış, bölük şehre doğru yola çıkmıştı. Ertesi sabah at sırtında cebri yürüyüşle cephe gerisine yollandılar. İnce ince yağmur yağıyordu. Yağmurun altında kayın ağaçlarının boynu eğikti. Yol bir ormana daldı. Atlar rutubeti, eski yapraklardan çıkan çürüyümsü, keskin kokuyu aldılar. Horultular salıp adımlarını sıklaştırdılar. Yağmurun tıkadığı sarmaşıklar karmakarışık düğümlere girmiş sarkıyordu. Ak yoncaların köpüksü çiçekleri parıl parıldı. Rüzgar ağaçlardan atlıların üstüne ağır damlalar saçtı. Kaputlar, kasketler koyu ıslak lekelerle bezendi, saçma yemiş gibi. Dağların üstüne dalga dalga tütün dumanı yükseldi. Geçirmişler bizi ellerine, oradan oraya sürüyorlar. Yetmedi mi siperlerde çektiğimiz yahu? Nereye gidiyoruz peki? Herhalde bir yer buldular yine. Pek ona benzemiyor ya. Boş verin be çocuklar, gelin cigaraları tüttürelim, unutalım dertlerimizi. Ben derdimi heybemde taşıyorum. Yüzbaşım bir türkü söylesek ne olur? Söyleyebilir miyiz dedi. Akif, hadi başla. Rutubeti çekmiş sesler ormanda yükseldi, söndü. Ivan Alekseyeviç ile aynı sırada giden Zakhar Korolyov üzengilere bastı, kalkıp haykırdı. Hey çatlak sesliler, o ne biçim türkü söylemek öyle? Gidin de kilise kapısında dilencilik edin bari, daha iyi. Sen kendin söyle öyleyse. Şunun boynuna baksana ne kadar kısa, sese bile yer yok. Korkuyorsun değil mi? Korolyov bir an gözlerini yumdu. Sonra dizginleri elinde sallaya sallaya coşturucu bir türkü tutturdu. Zakhar'ın yankılanan ilk mısrağını duyup uyanmış gibi bölük hemen aldı ezgiyi. Türkü ıslak ormanın içine vurup ağdı. Bütün yürüyüş boyunca türkü söylediler. Kurtlar mezarı adını taktıkları siperlerden kurtulmanın sevinciydi dillerindeki. Aynı akşam bindikleri tren onları Pisokov'a doğru yola çıkardı. Bölüğün 3. Süvari Kolordusu'nun başka birlikleriyle beraber karışıklıkları bastırmak için Petersburg'a aktarılmakta olduğunu neden sonra öğrendiler. Vagonlarda gürültü kesildi, uyuşuk bir sessizlik bastırdı her yanım. Yağmurdan kaçalım derken sonunda biri herkesin düşündüğünü dile getirdi. Mart'tan beri bölük komitesinin sürekli başkanı olan Ivan Alekseyeviç ilk durakta bölük kumandanının karşısına çıktı. ''Kazaklar endişeli yüzbaşım.'' dedi. Ivan'ın çenesindeki derin çukura gözlerini diken yüzbaşı gülümseyerek ''Dostum.'' dedi. ''Ben de endişeliyim.'' ''Nereye götürüyorlar bizi?'' ''Petersburg'a.'' ''Ayaklanmaları bastırmaya mı?'' ''Yok, bir de karışıklık çıkaranlara yardıma gidecektiniz.'' Ne o ne bu? İkisini de istemiyoruz biz. Vallahi bilmem. Bizden bir şey soran olmadı. Evet ama kazaklar? Ne olmuş kazaklara? Diye subay kızgınlıkla Ivan'ın sözünü kesti. Kazaklar ne düşünüyor ben de biliyorum. Benim hoşuma mı gidiyor sanıyorsun bütün bunlar? Al şunu, bölüye oku. Bir dahaki durakta kazaklarla görüşeceğim. Kumandan Ivan'a 4'e katlı bir telgraf uzattı. Sonra yüzünü buruştura buruştura konserve kavurmasını yemeğe koyuldu. Tat tuz yoktu yediğinde belli. Ivan Alekseyeviç elinde yanar kömür gibi tuttuğu telgrafla vagona döndü. Öbür vagonlardaki kazakları da çağırın gelsinler, dedi oradakilere. Tren hareket etmişti. Yine de kazaklar koştular, Ivan'ın vagonuna doluştular. 30 kişi kadar oldular sonunda. Ivan, kumandan size okumam için bir telgraf verdi, dedi. Ne diyor bakalım? Barıştan mı söz ediyor? Susun yahu! Ivan başkumandandan Kornilov'un yayınladığı beyannameyi okurken vagonda çıt çıkmadı. Sonra telgraf kazakların terli ellerinde dolaştı. Ben Kornilov. Başkumandan olarak bütün millet önünde ilan ediyorum. Askerlik ödevim, bağımsız ve hür Rusya'nın bir yurttaşı olarak vatanıma bağlılığım ve memleket sevgim, vatanın geleceğinin söz konusu olduğu şu günlerde geçici hükümetin emirlerini yerine getirmemeye, yani ordunun ve donanmanın başkumandanlığını elden bırakmamaya beni zorlamıştır. Bütün cepheler kumandanları benimle birliktir. Bütün Rus halkına ilan ediyorum. Diyorum ki, yerimden çekilmektense ölmeyi tercih ederim. Rus milletinin öz evladı görevinin başından ayrılmaz, hayatını vatan uğrunda feda eder. Vatanımızın hayatında yaşadığımız bu trajik günlerde, her iki başkentin yolu muzaffer düşmanın birliklerine açık olduğu bir zamanda, ülkenin bağımsızlığının en başta gelen bir konu olduğunu unutan geçici hükümet, halkı karşı ihtilal heyulasıyla korkutmaktadır. Oysa hükümet etmekte yetersizliği, güçsüzlüğü ve kendi kararsızlığıyla karşı ihtilali davet eden bu hükümetin kendisidir. Damarlarında milletimin kanı dolaşan, hayatını vatan hizmetine adamış bir kimse olarak halkımın bağımsızlığını savunmaktan bir an olsun geri durmayacağım. Aramıza katılan küstah bir düşman, rüşvet ve ihanet metodlarıyla Rus milletinin yalnız bağımsızlığına değil, varlığına dahi kastetmektedir. Uyan ey Rus halkı, uyan da vatanın yuvarlanmakta olduğu dipsiz kuyuya bir bak. Her türlü karışıklığa meydan vermemek, kardeş kanı dökülmesini önlemek amacıyla karşılıklı suçlamaları ve bana karşı haysiyet kırıcı davranışlarını unutarak geçici hükümete sesleniyorum ve diyorum ki, karargâhta bekliyorum sizi, gelin, hürriyetinizi ve güvenliğinizi şerefimle teminat altına alıyorum. Birlikte oturalım. Bağımsızlığımızı sağlama bağlayacak, Rus milletini büyük ve hür bir millete yaraşır, büyük geleceğe hazırlayacak yolda milletçe savunmamızı teşkilatlandıralım. General Kornilov. Bir sonraki durakta tren biraz kaldı. Kazaklar vagonların çevresinde toplaşıp Kornilov'un telgrafıyla Kerenski'nin yolladığı bir başka telgrafı tartıştılar. Bölük kumandanının okuduğu telgrafta Kerenski, Kornilov'un vatan haini ve bir karşı ihtilacı olduğunu söylüyordu. Kazaklar afallamışlardı, subaylar bile şaşkındı. ''Kafam amma karıştı be!'' dedi Martin Şamil. ''Allah bilir hangisi haklı.'' ''Birbirimizi boğazlamaya başladık, işler kötü.'' ''Hepsi başa geçmek istiyor bu heriflerin ondan.'' ''Olan biz kaçakları oluyor.'' ''Gel de çık işin içinden şimdi.'' İvan Alekseyeviç'in yanına gelen birkaç kazak, ''Hadi gel kumandana gidelim, ne yapacağımızı öğrenelim.'' dediler. Hep birlikte bölük kumandanına gittikleri zaman kumandanın vagonunda toplanan subayların da bu konuyu görüştüklerini gördüler. ''Yüzbaşım, ne yapacağız biz şimdi?'' diye soruyor kazaklar. ''Bir dakika, şimdi geliyorum.'' Bütün bölük son vagonda toplanmış bekliyordu. Kumandan kalabalığa karıştı. Ortaya varınca ellerini havaya kaldırarak konuştu.